gerçekten. Dolayısıyla adımız da uyumlu için.
Hazırlayarak özel yemek.
Hayatın Sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, işte programımız başladı. Başkent'ten sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize merhaba diyoruz. Program yapımcılarınız Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Ayhan Taşçı ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyicilerimizle birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz programımıza her zaman olduğu gibi. Çift 090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlardan arayabilirsiniz bizleri. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın adları buralardan da ulaşabilirsiniz. Programımızın takip edemediğiniz bölümlerini buralardan da takip etmeniz mümkün. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki Hayatın Sesleri'nin ilk müziği şimdi.
Günahım boynumda.
25-10 geri gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarında ve bir konuğumuz var stüdyomuzda. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanı Sayın Hakan Abacı. Merhabalar, hoş
Merhaba
geldiniz.
Merhaba efendim, nasılsınız?
Teşekkür ederiz, sizler de iyisiniz.
Çok teşekkür ederiz.
Tekrar hoş geldiniz.
Sağ olun.
Şimdi Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi'nin evet. çalışmalarından söz edeceğiz ama ne zaman, nasıl kuruldu? Çok eski bir tarihi yok herhalde, değil mi?
Aman efendim, aksine çok eski aslında diyebileceğimiz bir tarihi var ve bu Tanzimat devrine aslında dayanıyor. Bilenler bilirler, bir Babıali ve Hariciye Nezarete Tercüme Odası vardır. Hı hı. Bizim tarihimiz aslında ona dayanıyor. Nasıl derseniz.
Tarihimiz ama Tercüme Dairesi'nin kuruluşu.
Tercüme Dairesi'nin tabii ki. Yani biz ben yani şereflen kendi dairemin tarihini oraya kadar uzatmak mutlaka isterim.
Evet.
Çünkü bu 1823'te Mora isyanından sonra o zamana kadar hep Fenerli Rumların elindeymiş bu tercüme işleri. Ondan sonra Türkler ve Müslümanlar da bu işin içine girsin dermiş. Bakmışlar ama ortada işte o dönemin diplomasi dili Fransızcayı bilen pek kimse yok. İşte birkaç tane böyle zeki çocuk bulup onları eğitmişler. Aralarından bir tanesi de Yahya Naci Bey. 3-5 kişi derken 1871 senesine geldiğimizde bu sayı 70-80'lere çıkmış. Ve devletin uluslararası ilişkileri dair bütün tercümelerin yapıldığı, aynı zamanda Batı kültürünün edebiyatında yansıdığı çok önemli bir ocak olmuş.
Hı hı.
Bakınız mesela meşhur Keçecizade Fuat Paşa, değil mi efendim? Bilirsiniz mutlaka adını.
Evet.
Sultan Mecid ve Aziz döneminin meşhur sadrazamı Ali Paşa ve mesela vatan şairi Namık Kemal. Hı hı. Hepsi bu tercüme odasında yetişmiş kişilerdir. Birinci Dünya Savaşı'na kadar tercüme odası bu şekilde devam edip devletin bütün yazışmalarının yapıldığı, uluslararası ilişkilere dair belki işte müzakere tutanaklarının tutulduğu, mektupların alışveriş edildiği, hukuki zeminin yaratıldığı bir daire olarak devam etmiş. Sonra savaşın gailesi içerisinde bu daire de kaybolup gitmiş ve Cumhuriyet devrinde ayrı bir daire değil de bakanlığın daireleri içerisinde bu işlerin yürütüldüğünü görüyoruz. Fakat yakın bir tarihte Sayın Başbakanımızın da o devirde Dışişleri Bakanı olduğu dönemde bu tercüme odasını artık tekrar bir teşkil edelim denmiş ve 6004 sayılı kanunda tekrar kurulmuş. Tabii bunun maddi gerekçeleri de var, bir ihtiyacı
sene
dayanıyor.
Sene bu arada?
Sene işte bundan 6 sene önce.
6 sene
demek.
Önce.
Dolayısıyla evet. Hem eski hem de yeni bir tarihimiz
i̇şte
var.
İşte onun için yeni bir tarih diye sormak istemiştim.
Haklısınız. Ama biz bu klasik tercüme odasını tekrar
elbette.
Oluşturmak istiyoruz.
Hı hı, elbette. Peki nerelerde görev yaparlar tercüme dairesi başkanlığına alınanlar?
Efendim şimdi kanunda geçen bizim görev tanımımız kısa, yazımı kısa ama kapsam çok geniş. Yani uluslararası ilişkilerin gerektirdiği, bakanlığın o maksattan ihtiyaç duyduğu bütün belgeleri biz çevirmek zorundayız. Şöyle bir geçmiş birkaç güne baktığım zaman görüyorum ki İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın mesela mektubunu yazdık. Sayın Bakanımızın yaptığı Büyükelçiler Konferansı'ndaki önemli bir konuşmayı çevirdik. Birkaç tane uluslararası anlaşma yaptık. Biliyorsunuz bu anlaşmalar birkaç dilde yazılıyor ve çok hassas bir iştir aslında. Çünkü anlaşma metinlerinin hepsinin uyumlu olması gerekiyor. Onun dışında tabii bakanlığımızın dünyaya sesi olan işte basın açıklamaları, güncel gelişmeler olsun bunları 6 dilde çeviriyoruz. Ve bunun gibi akla gelebilecek aslında pek çok şeyi yapıyoruz dairemizde.
Hı hı. Peki hangi üniversitelerden mezun olmak gerekiyor? İlla tercüme okumuş olmak gerekiyor mu?
Dilden alakalı bir yerden mezun olmak gerekiyor. Mutlaka mütercim tercümanlık bölümlerinden olması şartı yok.
Hı hı. Edebiyat ve tarih bile olabilir.
Olabilir tabii.
Evet.
Tabii burada dil bilgisini ölçeceğiz.
Evet. Peki nasıl alınıyor? Sınavla mı eleman alınıyor acaba?
Tabii sınavla alınıyor. İlk önce devletin genel sınavlarına giriliyor. Buradan bir puanı tutturmuş olmak gerekir.
Hı hı.
Ve ardından bakanlığımızın yazılı ve sözlü sınavlarına giriliyor. Burada da mutlaka tabii aradığımız bir takım kriterler var.
Nedir o kriterler?
Dili iyi bilmek tabii bu kendiliğinden anlaşılan bir şey ama ikincisi...
Dili iyi bilmek derken o üsluptan da söz ediyorsunuz herhalde.
Efendim,
değil
şimdi,
mi?
Dili iyi bilmek deyince aslında çok geniş bir kavramdan bahsediyoruz. Çünkü bir dil bir tarih içerisinde, bir kurumlar çerçevesinde oluşmuş bir şeydir. Mesela İngiliz dilini İngiliz tarihinden ayırabilir miyiz? Dolayısıyla biliyorum deyince bir dilim, o dilin arkasında yatan herhalde kavramları, düşünce şeklini de bilmek gerekir. Yani bu biraz derin bir konu aslında.
Evet. Çünkü herkes çeviri yapamaz. Bir de o boyutu var işin.
Yok efendim. Şimdi herkes tabii ki, herkes dil biliyorum demek ayrı bir şey. Ama çeviri yapıyorum demek tabii çok farklı bir şey. Bu bir uzmanlık meselesi. Yani bir ne bileyim bir konservatuardan mezun olmuş bir insanın karşısına buyur bakalım şu Beethoven'ın bir konçertosunu çal dediğiniz zaman nasıl yapamazsa en azından hemen yapamazsa bir ne bileyim askeri anlaşmayı veya bir başbakan konuşmasını çevirmekte bir meleke gerektiriyor tabii ki.
Evet. Peki dünya dil sektörü nedir? Türkçenin yeri nedir bu durumda?
Şimdi globalleşen bir dünyada olduğumuzu tabii hep söylüyoruz. Yani dünyamız globalleşiyor. Fakat globalleşiyor deyince biraz daha bunu etiyle kemiğiyle konuşmak lazım. Dünya globalleşiyor dediğimiz zaman dünyanın her yerine sesleniyoruz. Dünyanın her yerine iletişim içindeyiz demek gerekir. Ve bu iletişimde aslında artık büyük ölçüde elektronik ortama kaymış durumda. Ve böyle olunca siz eğer dünyanın her yerine gidip bir şeyler satmak, bir şeyler hitap anlatmak istiyorsanız dünyanın bütün dillerini kullanmak zorundasınız. Mercedes, neyse firma ismi yatamıyoruz değil mi?
Evet.
Diyelim ki meşhur bir araba firması Türkiye'de araba satmak, meşhur bir ilaç firması Türkiye'de ne bileyim ilacını tanıtmak veya satmak istiyorsa bütün en basitinden onun prospektüslerini çevirtmek zorundadır. Böyle olunca tabii ortaya çok muazzam bir dil sektörü ortaya çıkmış. Yani yıllık kapasitesi dünya dil sektörü herhalde 50-60 milyar dolardan aşağı değil. Binlerce insan bunun içinde çalışıyor ve bu çalışma şekli artık bütünüyle bilgisayar ortamında yapılan bir şey bu. Çünkü komünikasyon da çok hızlı. Milyonlarca belgeden bahsediyoruz her sene.
Evet, bilgisayar teknolojisi de aslında çok kullanılmaya başladı bu çevirilerde. Ne kadar makbul, ne kadar kullanılıyor?
Şimdi tabii iki şey ayırmak gerekiyor. Bir tanesi otomatik çeviri. Yani otomatik çeviri, işte biliyorsunuz Google Translate'e girip çevirebilirsiniz. Ama bilgisayar teknolojisi bundan pek ibaret değil. Bir de bilgisayar destekli çeviri programları dediğimiz şeyler var. Bu da çok ciddi bir teknoloji. Ama tabii teknik bir konu. Belki çok fazla ayrıntısına burada giremeyeceğiz ama şunu söyleyeyim ki dünyada çeviriyle uğraşıyorum ve uğraşacağım deyip de bilgisayar teknolojilerini yoğun olarak kullanmayan hiçbir işletme yok. Yani böyle elinizi alıp da yani kağıdın üstünde kağıttan kalemle çeviren artık hiç kimse kalmadı.
Evet. Peki devlete, kamuoyuna, kamuya hizmet eden bir terminolojiniz var mıdır sizin bu anlamda?
Bizim dairemiz kurulduğu zaman biz bunun eksikliğini çok hissettik. Çünkü devletin ortak bir terminolojisi oluşması yönünde bir takım çalışmalar yapılmamış değildi. Ama büyük ölçüde bu çalışmalar eksikti, hala da eksik. Avrupa ülkelerine baktığımız zaman terminolojinin çok önem verilen bir konu olduğunu görüyoruz. Çünkü terminoloji nedir? Terim bir kavramdır. Anlaşabilmek için ortak kavramlarla konuşabilmemiz gerekiyor. Yani devletin üniter yapısının da aslında gereği bu. Bir bakanlığın kullandığı bir terim, diğer bakanlıkta da aynı şekilde bir örnek kullanılmalı. Bu nedenle biz epey bir çalışma yaptığımızı söyleyebilirim. Çeşitli bakanlıklarımızdan biz bir araya geldik. Halen de geliyoruz. Örneğin uluslararası hukuk terminolojisini yaptık. Genel hukuk terminolojisini yaptık. Kültür terimleri yaptık. Çeşitli bakanlıklarımızdan bunu yürütüyoruz. Ve bakanlığımızın sayfasında dış ilişkiler terminolojisi diye biz bunları sürekli yayınlıyoruz. Terminoloji konusunda sorunu olan herkesin de orada bir e-mail adresimiz var. Bize bunu göndermesini istiyoruz. Şu terimin karşılığı nedir diye akıllarına bir soru gelip de bunun cevabını bulamadıkları zaman biz memnuniyetle hazırız. O soruları kabul eder ve yanıtlarız.
Peki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik faaliyetleriniz var mı?
Yurt dışında genel olarak tabii ki bütün vatandaşlarımıza, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yöneliktir bizim bütün hizmetlerimiz. Yani örneğin hazırladığımız 6 dilde işte ondan sonra çeviriler, basın açıklamaları bunların hepsi kendi bulundukları kamuoylarını da bilgilendirmek, Türkiye'nin tutumunu açıklamaya yönelik. Biz tabii devletin resmi belgelerini çeviriyoruz. O manada
yani özel tercüme hizmeti de vermiyorsunuz yani.
Tercüme hizmeti devletin kamu yararı uğruna veriyoruz. Evet, ama bireysel olarak pek veremiyoruz. Evet.
Evet. Peki dış politikanın yürütülmesinde ve belirlenmesinde ne kadar etken, ne kadar yardımcı oluyor tercüme dairesi başkanlığında çalışanlar?
Şimdi efendim şöyle, tercüme dairesi başkanlığı bir hizmet dairesi. Hizmet dairesi de tabii bir tercüme hizmeti veriyor. Eğer biz bu hizmeti yapmaz isek, ne bileyim bir siyasi dairede çalışan bir arkadaşımız ve ekonomik dairede çalışan arkadaşımız kendi asli işlerinden ayırdığı zamanda bunu yapacaktı. Ama şimdi biz onlara bir zaman kazandırıyoruz, bir emek tasarrufu sağlıyoruz. Dolayısıyla onların çalışmalarına biz bu manada bir destek veriyoruz ve bir uzmanlık çalışması yapıyoruz tabii.
Evet, şimdi tabii ne kadar dil bilirse bilsin, ne kadar iyi tercüme yapabilirse yapsın ama bazı tercümelerinde gizliliği esas. Dolayısıyla seçilecek insanlarda da çok farklı kriterler, çok farklı özellikler aranıyor galiba.
Tabii şimdi bizim bakanlığımıza gelip de gizli veya hizmete özel kategorisinin dışına koyabileceğimiz bir belge pek bulamayız. Hı hı. En azından yayınlanana kadar bu belgeler böyledir. Mutlaka öyle ve ama neticede çıkan ürünlerimizin de ciddi bir kısmı aynı zamanda kamuoyuna hizmet amaçlıdır.
Peki geleceğe yönelik projelerinizden de söz edelim. Çünkü yeni projeler de var galiba.
Projelerimiz çok tabii. projelerimizin bir tanesi de size başta da söz ettiğim gibi bu bizim tercüme odasının hakikaten uluslararası ilişkiler bağlamında bütün devlete hizmet veren bir daireye dönüştürülmesi. Yani şu anda biz tabii bütün devletin bütününe hizmet eden bir takım işleri yapmak zorundayız. Anayasal görevimiz de zaten böyle. Ama bu kapsamı daha da genişletmeliyiz. Bu konuda bir takım örnekleri inceliyoruz. Mesela Avrupa'daki önemli ülkelerin çeviri dairelerinin nasıl hizmet verdiklerine ilişkin bir takım modelleri inceledik. İşte Almanya'ya baktık, işte Fransa'ya bakıyoruz. Önemli bir Finlandiya örneği var, bunlara bakıyoruz. Buradaki maksadımız da devletimiz kendisine nasıl sesini iyi duyurabilir? Uluslararası ilişkilerinde, resmi yazışmalarında, kamuoylarına seslenirken devletimizin itibarını koruyacak, güvenilir bir iletişim politikasını nasıl oluşturabiliriz? Biz ona bakıyoruz. Bunun neticesinde zannederim bizim dairemizin hem görev tanımı hem de altyapısı önemli ölçüde büyüyecek. Dediğim gibi maksadımız daha iyi hizmet verip devletimizin itibarını daha da yükseltecek çalışmalar yapabilmek.
Peki bu çerçevede Türkçe bir diplomasi dili mi acaba? Gelecekte ne olacak?
Diplomasi dili deyince tabii zaman içerisinde diplomasi dilini değişmiş. Mesela 15. yüzyıla dönüp bakarsanız dünyanın bu batı diyebileceğimiz parçasında mesela Latince'dir. İnsanlar Latince okullarında okuyorlar, devletler Latince yazışıyorlar. Ardından İtalyanca'nın özellikle Akdeniz'de geçerli bir diplomasi dili olduğunu görüyoruz. Daha sonra 17. yüzyıla geldiğimiz zaman bu büyük ölçüde Fransızca'ya dönüşmüştür. Günümüzde ise 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde İngilizce'nin alıp başını gittiğini görüyoruz. Ülkemizde de siz de, siz tabii benden çok daha gençsiniz ama bir iki kuşak öncesine baktığımızda herkes Fransızca bilirdi. Şimdi ise İngilizce. Ama bu yine değişiyor. Mesela bizim bakanlığımız açısından da değişiyor. Bunun bir sebebi de şu. Örneğin Afrika bizim için artık çok önemli bir dünyanın önemli bir parçası oldu. 21 tane Fransızca konuşan Afrika ülkesi var. Biz bunların 20'sinde temsilcilik açtık. Ve o ülkelerdeki milyonlarca insana seslenmemiz gerekiyor. Demek ki artık Fransızca bizim için tekrar bir diplomasi dili, bir çalışma dili haline geldi. Ve tabii Arapçanın önemini hiç yadsıyabilir miyiz? Arapça da çok önemli bir dildir. Milyonlarca insan yine Arapça konuşuyor. Rusça geniş bir coğrafyada konuşulan önemli bir dil. Dolayısıyla globalleşme ve dünya çapında çalışmak isteyen, ilişkiler yürütmek isteyen bir ülkenin tek veya bir iki dile sahip olması, bundan yetinmesi mümkün değil. Bütün bu dillerdeki kapasitemizi genişletmeli. Bütün bu dillerde biz belge üretebilmeliyiz. Çince mesela, değil mi? Bol bol Çince bizim belgeyi sağlıklı bir şekilde üretebilmemiz gerekir. Türkçenin bunun içerisindeki yeri nedir? Türkçe konuşan, ana dili olarak konuşan ama farklı lehçelerde konuşan milyonlarca insan var. Buradaki konulardan bir tanesi şu. Evet, Azerbaycan'a gidiyoruz, Türkmenistan'a gidiyoruz. Oradaki soydaşlarımızla anlaşabiliriz. Ama bir iş ilişkisi, bir hukuki ilişki kurmak istediğimiz vakit, teknik bir anlaşma yapmak istediğimiz vakit, bizim konuştuğumuz Türkçelerde pek fazla anlaşamıyoruz. Bunun sebebi de zannederim ortak kavramlara, ortak karşılıklar bulamamamız gibi bir sorunumuz var. Şimdi biz baktık, mesela Portekizce konuşan ülkelerin kendi birlikleri var. Portekizce konuşan ülkeler birliği diye bir şey koymuşlar. Veya Almanca konuşan ülkeler, işte Avusturya, Almanya, İsviçre, bunların aralarında yoğun dil manasında bir işbirliği gidiyor. Bunun maksadı ne? Yani biz ayrı ayrı kanallardan gidip, ayrı ayrı yönlerde, ayrı ayrı karşılıklar bulmayalım. Farklı kelimelerle konuşmayalım. Her zaman birliğimizi koruyalım. Çünkü bunun bizim ekonomimizi, kültürümüzün de ortak gelişmesindeki önemi çok büyük. Şimdi bizim tabii Türkiye olarak aynı zamanda Türk devletlerini bir araya getiren örgütler çerçevesinde bu yönde çalışmalar var. Biz de buna katkıda bulunmak isteriz. O nedenle Türk Temdat diye bir projeyi geliştirmek istiyoruz. Yani Türkçe konuşan devletlerin hepsinin girip kendi lehçelerindeki kelimeleri verdikleri zaman karşılığında 5-6 dilde karşılık bulabilecekleri ve belki zaman içerisinde ortak kavramlar ve bunların karşılıklarını da buluşacakları bir elektronik ortam yaratmak istiyoruz.
Evet, çok güzel. O zaman o ortam yaratıldığında yine bunu dinleyicilerimizle paylaşmak dileğiyle.
Bu yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın da çok işine yarayacak olan bir şeydir.
Evet.
Yani çünkü mesela da Fransızca okumuş, Almanca okumuş olan insanlar bu Almanca'nın Türkçe'de karşılığı nedir dedikleri zaman, oraya girip bir tıkladıkları zaman bunu da kolaylıkla erişebilecekler.
Peki ne zaman erişebilecekler? Yakın bir zamanda.
Biz şu anda çok yoğun biçimde terminoloji çalışmaları, çünkü bunun altyapısıdır. Evet. O konudaki bir birikimi yaratmamız gerekiyor ve bunu yapıyoruz. Bunun elektronik altyapısını kurmak için de zannederim bu sene içerisinde epey yol alacağız. Bu biraz zaman alır ama birazcık zaman alsın ama sağlam bir şey olsun.
Evet, peki. Size de bu çalışmalarınızda ve bundan sonraki çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Yine çalışmaları buradan dinleyicilerimizle paylaşmak, dinleyicilerimize duyurmak dileğiyle bugün için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum, hürmetlerimi sunuyorum.
Teşekkür ediyoruz, hürmet bizden. Sevgili dinleyicilerimiz, Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanı Sayın Hakan Abacı'ydı. Konuğumuz, kendisine teşekkür ediyor ve Hayatın Sesleri'nde yeniden müziğe dönüyoruz.
Gülüyor. Uykudan uyansam gülüm soluyor. dostlar, günüme varayım. Yol verin a dostlar, günüme varayım.
Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz ve telefon hattımızda bir konuğumuz var. Düşün Taşın Derneği Başkanı Sayın Selim Çavuş bizlerle birlikte. Efendim merhabalar, iyi günler, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim, sağ olun.
Biz teşekkür ederiz. Evet, Düşün Taşın Derneği günde 21 dakika kitap okumaya ne dersiniz diye bir kampanya başlatmış. Evet. Gerçekten çok hoş. Peki ne diyorlar günde 21 dakika kitap okumaya?
Öncelikle bize neden 21 dakika olduğunu soruyorlar çok meraklı bir şekilde. Biz özellikle insanlar bu neden sorusunu sorsunlar diye çok faaliyet yapan ve insanların günlük hayatlarını, hayatlarını sorgulamalarına yönelik faaliyetler yapan bir sivil toplum kuruluşuyuz. 21 dakikayı tercih etmemizin sebebi insanlar ülkemizde kitap okumadan, kitap okumanın zorluğundan, zaman ayıramadıklarından ve aslında çok kolay bir şekilde günlük hayatın içerisinde yapılabilecek olan bu faaliyetin de zaman ayıramadıkları için hep şikayet ediyorlar. Biz de bunun kolay bir formülünü bulmak için ekip arkadaşlarımıza dedik ki sabah, öğlen ve akşam bu zaman dilimlerinde 7'şer dakikalarını acaba insanlar kitap okumaya ayırsalar ne olur diye. Sabah işe giderken ya da okullarına giderken otobüste, metroda ya da servislerinde insanlar 7 dakikasını kitaba ayırsalar. Öğlen yemeğini yedikten sonra çaylarını yudumlarken 7 dakika kitap okusalar. Ve akşam eve geldikten sonra günün yorgunluğunu çıkarmak için televizyonu açmadan önce aileleriyle birlikte 7 dakikayı kitaba ayırsalar ne kadar güzel bir faaliyet olur diye. Ve bunun toplamında da 7 çarpı 3'ten 21 dakika günde kitaba zaman ayrılırsa her hafta bir kitap bitirebilmenin mümkün olduğunu anlatmaya çalışan bir kampanya yapalım dedik.
Süper, okuma alışkanlığını geliştirecek bir kampanya olmuş bu gerçekten.
Evet, yani Düşün Taşın Derneği zaten ülkemizdeki okuma sevgisi ve bilincini arttırmaya yönelik bugüne kadar 350'den fazla etkinlik yaptı. 2010 yılında Ali Sami Yen Stadyumunda 14.500 kişi bir araya gelip aynı anda bir kitap okuma etkinliği gerçekleştirdik. 2013 yılında 100. kitap okuma günlerinde İstiklal Caddesi'nde biz okurken dünyanın dört bir yerinde Dubai'den Almanya'ya kadar, İspanya'dan Türkiye'nin farklı yerlerindeki Van'da, Diyarbakır'daki arkadaşlarımız bizimle beraber kitap okuma etkinlikleri gerçekleştirdi. Dernek olarak biz ülkemizin gelişmesinin, kalkınmasının, ekonominin, finansın birçok konunun düzelebilmesinin insanların sürekli gündemlerine kitabı almaları sayesinde olabileceğini düşünüyoruz. Ve buna yönelik faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Ve bu işi yapan da 8 tane genç arkadaşımızla beraber kurduğumuz bir dernek. Ve şu an binlerce insan tarafından takip ediliyor. Facebook'ta bizi 40.000 kişi takip ediyor. Üniversitelerde ve illerde temsilcilerimiz var. Onlar bulundukları şehirlerde bizim adımıza etkinlikler gerçekleştiriyor. Bu 21 dakika kampanyasında da biz 5 aylık bir kampanya şeklinde bunu devam ettireceğiz. Her ayın 21'inde dün yaptığımız etkinliğe benzeyen aktiviteler gerçekleştirmeyi planlıyoruz.
Projeye destek de tam gaz sürüyor o zaman.
Kesinlikle bu noktada sizler gibi basınımızın güzide kuruluşlarının bize vermiş olduğu destek bizi çok güçlü kılıyor. Dün 21 Ocak itibariyle saat tam 21'de biz bu etkinliği derneğimizin genel sekreterinin yönetiminde İsmail Ünlü ile beraber başlattık. Ve Düzce'den, Adana'dan, özellikle Çukurova Üniversitesi'nden Umutcan olmuş arkadaşımız ve onun ekibindeki arkadaşlar Niğde'den bulundukları yerde ekipleriyle beraber kitap okudular, bize gönderdiler.
Çok güzel. Biz de o zaman dinleyicilerimizi bu kampanyaya katılmaya davet edelim. Sabah 7 dakika, öğlen 7 dakika ve akşam 7 dakika kitap okumak için ayırır mısınız sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri? Günde 21 dakika kitap okumaya ne dersiniz diye soralım ve düşüncelerini bizlerle paylaşmalarını isteyelim. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızdan da bizlere ulaşabilirler. Biz de ilerleyen günlerde bu kampanya sonucunda kampanyaya katılanlarla, destek verenlerle yine sizinle irtibata geçip konuşabiliriz. Sayın Selim Çavuş, çok teşekkür ediyoruz efendim katıldığınız için programımıza.
Vermiş olduğunuz destekten dolayı ben çok teşekkür ederim.
Biz de teşekkür ediyoruz. Yeni projelerinizi de duyurmak dileğiyle bu kampanyada da kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Hoşça kalın.
Nasılsın, nasıl gitti? Alıştın mı sen de? Rahat mısın artık İstanbul'da? Bye.
Dünden Kalanlar. Köşemiz başladı sevgili dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Sayın Gülün Karabağ bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş
Merhabalar,
geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Nilgün Hanım.
Evet, dünden kalanlar köşemizde 18 Ocak 1919'daki Paris Barış Konferansı'ndan söz edelim istedik. Hı hı. İtilaf devletleri kaybeden devletlerle yapacakları anlaşmaların koşullarını belirlemek üzere Paris'te bir toplantı yapmaya karar verdiler ama bu toplantıya gelmeden önce birazcık öncesine bakmak gerekiyor galiba. Niye böyle bir toplantı kararı alındı?
Evet, öncesinde tabii hani Birinci Dünya Savaşı'nı zaten biraz da Kafkas Cephesi sebebiyle konuşmuştuk Sarıkamış'la ilgili sohbetimizde. Öncelikle tabii bütün yurt dışındaki dinleyicilerimize, yurt içindeki dinleyicilerimize selamlar, sevgiler. Bu süreç zarfında hani itilaf devletleri, galip devletler kazanacaklarından emin olunca tabii süreç boyunca gizli anlaşmalar yaptılar Birinci Dünya Savaşı süresince. Çeşitli gizli anlaşmalarla bu yenilen devletler arasındaki paylaşımı nasıl yaparız diye. Tabii bir de sömürgecilik mantığından çıkıyor yani Birinci Dünya Savaşı'nın da sebeplerinden bir tanesi. Bu sömürgecilik mantığıyla bir takım gizli anlaşmalar yaptılar. Yani o gizli anlaşmaları hani şöyle bir kısaca bakacak olursak. Mesela işte Boğazlar Anlaşması ya da İstanbul Anlaşması diye bildiğimiz anlaşma mesela Ruslara boğazları vermeyi. Dolayısıyla Rusların da İngiltere ve Fransa'nın Orta Doğu'daki emellerine kavuşmasına izin vermeyi öne sürüyor. Mesela Londra Anlaşması 12 ada Antalya ve çevresini İtalya'ya bırakmayı. Daha sonra Sykes-Picot Anlaşması var mesela. Bu anlaşmayla gene İngiltere ve Fransa kendi aralarında bir paylaşım yapıyorlar. Özellikle gene Anadolu üzerinde. Petrograd Protokolü var mesela. Tekrar Ruslar bu yaptıkları Sykes-Picot Anlaşması'na itiraz ederek doğuda da bir takım şeyler istiyorlar. Doğuyu tekrar Ruslara verme gibi bir durum var doğudaki bir takım yerleri. Ve İtalyanlarla Saint-Germain anlaşması var. Burada da gene İtalyanların İzmir daha sonrasında da Paris Barış Konferansı'nda da iddia edecekleri bu anlaşmaya dayanarak Antalya, Aydın, İzmir çevresini onlara vaat etmeleri söz konusu. İtalyanlara vaat etmeleri söz konusu. Yani dolayısıyla bu gizli anlaşmalar Paris Barış Konferansı'nda tabii hani barış adı üzerinde hani bir şekilde galip devletlerle yapılacak anlaşmaları, yenilen devletlerin anlaşmalarını içermekle birlikte yani bunların imzalanmasını sağlamak üzere toplanmakla birlikte aslına bakarsanız sömürge politikalarının bir nevi ortaya konmasına aslında hizmet ediyor. Zaten yapılan çalışmalardan
kimler
da bu görülüyor.
Kimler katılmıştı toplantıya? Hakim devletler kimlerdi?
Tabii Amerika var, Japonya var, İngiltere, Fransa bütün kararlarda etkili olan devletler, İtalya var. Hani bir anlamda bunlar başı çeken devletler ama 32 devlet katılıyor. Özellikle bu küçük devletler hani ne diyeyim mesela Ruslara yardım ettiği için Ermeniler mesela işte Kürtler mesela daha küçük devletler buraya katılıyorlar. Çünkü Yunanistan gibi mesela Bulgaristan gibi çünkü burada onlara da bir takım vaatler verilmiş. Evet. O çerçevede onlar da geliyorlar katılıyorlar.
İngiltere ve Fransa'nın hakim olduğunu görüyoruz ama az önce de söylediniz Ermeni sorunu ilk kez görüşüldü galiba. Şimdi maddelerden söz edelim. Toplantıda alınan kararlar neydi, ne yöndeydi? Birazcık da bunları açarsanız seviniriz.
Şimdi burada daha öncesinde Woodrow Wilson'ın 8 Ocak 1918'de ilan ettiği bir ilkeler var. Wilson ilke, kendi adıyla da öne sürdüğü ilkeler var. Bu ilkelerin aslında çerçevesinde yapılması öngörülüyor. Yani dolayısıyla bir anlamda daha barışçı bir ortamda adı da üzerinde barış sağlamak üzere. Mesela bir milletler cemiyetinin daha barışçıl bir dünyada yaşanabilmesi için Birinci Dünya Savaşı gibi büyük bir dünya savaşı bitmiş. Çok ciddi kayıplar var. Bunun üzerine daha barışçı bir dünyada yaşamak üzere daha bütün devletlerin arasını bulabilecek bir milletler cemiyeti kurmasını mesela öneriyor Wilson ilkeleri. Ya da mesela
bir anlamda sömürgeciliğin sona ermesine ilişkin bir takım maddeler var. Fakat mesela savaş tazminatını savaş onarımı şeklinde yorumlayarak ya da sömürgeciliği mandater devlet olarak yorumlayarak, hı hı, İngiltere aslında bir anlamda hem Amerika'nın desteğini kaybetmeden Wilson ilkelerine uyuyormuş gibi göstererek ama aynı zamanda da kendi İngiltere ve Fransa kendi isteklerini de bu çerçeveye yerleştirerek iki tarafı da kaybetmeden aslında kararların hepsinde etkili oluyorlar. Pek çok komisyon kuruluyor. Onlar komisyonu, dörtler komisyonu gibi. Bu komisyonların hepsinde İngiltere ve Fransa hem bu küçük devletlerin, çağırdıkları küçük devletlerin hem de Amerika gibi kendilerinin yanında yer alan büyük devletlerin çok da fazla dengesini bozmadan kendi isteklerini kabul ettirmeye çalışıyorlar.
Aslında evet, Amerika bir süre sonra aslında yerine manda fikrinin aldığını görüyoruz.
Evet. Aslında hani nedir? Hani manda fikri de nedir? Bir şekilde aslında mandater devletin o mandaya tabi olan, hı-hı, devletin bütün madenlerini, imkanlarını, her türlü siyasi ve maddi ve manevi bütün güçlerini kullanması anlamına geliyor. Aslında sömürgecilik.
Evet.
Ama isim değişikliği yapmak, hı hı, bir anlamda Amerika'nın gönlünü alacak gibi düşünerek bu tür bir yaklaşım sergiliyorlar. Aslında hani burada bakarsak Ermeni temsilcilerinde bağımsız Ermeni devletinin kurulmasını ilk kez burada uluslararası kamuoyuna sunuyorlar bu anlamda. Nedendir? Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nda daha önce de dediğim gibi Sarıkamış cephesinde konuştuğumuz gibi, Kafkas cephesinde konuştuğumuz gibi Ruslara ciddi bir yardımları var orada. Taşnak Tugaylarının dolayısıyla oradaki yardımlarından dolayı aynı şekilde Yunanistan'ın İngilizlerin yanında yer alması ve bir şekilde savaşta onlara destek olmalarından dolayı da gene Yunanistan'a, İtalya'ya karşı gelecek şekilde. Çünkü İngiltere'de İtalya'nın orada boğazları tehdit edecek güçlü bir veya işte İngiliz sömürgelerine, hı hı, gidecek yolu tıkayacak Ege'de güçlü bir devlet istememesinden dolayı Yunanistan'a aynı bölgeleri bu Saint-Jean-de-Maurien anlaşmasında teklif ettikleri, İtalya'ya teklif ettikleri yerleri bu sefer Yunanistan'a veriyorlar.
Ama Yunanistan sahte raporlarla geliyor değil mi?
Aynen, birçok sahte raporlarla geliyor. Birincisi Türkler
bizi
öldürdü.
İngiltere'de bu raporları kullanıyor.
Evet, yani
çok
hani
güzel.
Orada Hristiyan Rumları, Hristiyanları, Rumları öldürdüler. Böyle bir katliam gerçekleştirdiler diye. İkincisi de buralarda aslında Rum çoğunluğu çok fazla. Rumlar daha fazla nüfus yoğunluğu açısından buralar bizim hakkımız diye iddia ederek sahte raporlarla İngilizler de bunları Amerikalılara karşı destek alabilmek için işte bu raporlar var diye aslında işlerine geldiği için tabii, hı hı, ki biraz önce bahsettiğim sebeplerden dolayı. Dolayısıyla İtalya bu anlamda buradan küskün ayrılmıştır ve ilk çatlakta bu şekilde.
Terk ediyor galiba, evet, değil mi, evet, toplantıyı?
Bu şekilde ilk çatlakta İtilaf devletleri arasında oluşmuştur. Aslına bakarsanız hani Osmanlı devletinin de çağrılması daha sonra, mesela 18 Ocak'ta başladı diyoruz ama Nisan'da çağrılıyor Osmanlı devleti. Çünkü bir Rusların çekilmesi var. Brest-Litovsk anlaşmasıyla Çarlık Rusyası'nın yıkılmasıyla bir savaştan çekilme durumu var. Dolayısıyla hani dengeler değişmiş durumda. Hı
hı. Aslında en çok tartışılan konu Osmanlı ile yapılacak anlaşmaydı, evet, belki ama evet, bir türlü karara bağlanamadı. İşte,
çünkü paylaşım konusunda çok ciddi, yani çok stratejik bir bölge. Hakikaten herkesin, hepsinin bir boğazlar meselesi var mesela. Boğazlar ne olacak? Kim alacak? Yani uzun süren anlaşmazlıklar kendi aralarında bir kere paylaşım konusundaki açgözlülükleri diyelim, sertlikleri, vazgeçmeyişleri, birbirleri arasında bile istikrarsızlıkları dolayısıyla bir anlamda sonucun geç odaklanılmasına sebep oluyor. Aslında hani ilk belki de konuşulması gereken Osmanlı Devleti ile ilgili paylaşımlar olmakla birlikte konu çok netleşemediği için bu istikrarsız neredeyse dediğim gibi Nisan'a kadar sarkıyor. Daha sonrasında
sonra
işte,
Nisan'da
sonucu hani bir anlamda Serv Anlaşması'na gidecek bir metin oluşturuyor ki hani Serv Anlaşması da ölü doğmuş bir anlaşma. Baştan itibaren neredeyse yok etme planı diyebileceğimiz
yani
bir anlaşma.
Yani 16 Ağustos 1920'ye, evet, kadar gidiyor, evet, evet. Sürüyor.
Yani bu anlaşma
Sevr'den önce de daha farklı anlaşmalar var galiba.
Tabii tabii, tabii.
Sen Cerman gibi, evet, evet. Daha bir iki anlaşma.
Aha, evet. Onlar zaten hani özellikle savaşı bitiren barış anlaşmaları diyebileceğimiz, işte hazırlanmış olan, aynen Osmanlı'yı nasıl çağırdılar, anlaşma yaptılar. Aynı şekilde diğer devletlerle de, mesela işte Versay, Almanya ile yapılan anlaşma, özellikle bu Alsace-Lorraine bölgesiyle ilgili zaten sıkıntıları vardı ve Fransa'ya bırakılıyor. Özellikle de Almanya'nın kurulduğu, Alman İmparatorluğu'nun kurulduğu Versay Sarayı'nda, aynalı salonda yapılıyor ki hani Fransa açıkçası bir net bir diz çöktürme gibi görüyor bunu, net bir üstünlük gibi görüyor ama mesela burada bu bitiyor mu? Bitmiyor. Daha sonra nedir? İkinci Dünya Savaşı'na kadar sürecek o istikrarsızlık ve güç dengelerinin bu şekilde kullanılması İkinci Dünya Savaşı'nın patlamasına neden olacak. Yani burada bu karar verilemeyiş sanki barış anlaşmaları ve sonuçlanmış gibi görünüyor ama aslında hiçbir şey oturmadığı gibi, tam tersine Avrupa bir kaynayan kazan olmaya devam ediyor. Ve bir anlamda sonucu İkinci Dünya Savaşı'na kadar gidecek anlaşmazlıkları başlatıyor diyebiliriz. Normalde barış anlaşması gibi görünmekle birlikte.
Evet, yenilen devletlerle yapılan evet, anlaşmalar.
Evet, evet. Avusturya ile mesela sen Cermen barış anlaşması mesela gene imzalanıyor ve Avusturya Macaristan iki devlet haline geliyor mesela burada. Gene Bulgaristan'la neyi barış anlaşması, Macaristan'la Trianon barış anlaşması ve dediğim gibi Serv bizimle, ama tabii dediğim gibi Mustafa Kemal'in Anadolu'da başlattığı büyük mücadeleyle, özellikle Mayıs'ta Yunanların İzmir'i işgaliyle birlikte İstanbul'da ve pek çok büyük şehirde büyük mitingler düzenleniyor ve halk bu konuda bilinçlendirilmeye çalışılıyor. Ve bildiğiniz gibi Mayıs'ta da zaten Mustafa Kemal'in bir Anadolu'ya geçişi ve oradan başlattığı bir milli mücadele var. Dolayısıyla misak-ı milliye uymadığı için Serv Anlaşması, İstanbul hükümetinin imzaladığı Serv Anlaşması kabul edilmiyor. Zaten aslında ilk giden
Osmanlı
ekip de...
Osmanlı Devleti'nin dışındaki devletlerle yapılacak barış anlaşmasının şartları da belirlenmiş oluyor yine burada.
Evet evet, tabii tabii tabii tabii, aynen öyle. Biraz önce söylediğim anlaşmalar farklı devletlerle imzalanıyor. Bizim de ilk giden Osmanlı temsilcileri onlar da anlaşamayarak, yani neredeyse bağımsızlığını bitiriyor, hiçbir şekilde bir devlet kalmıyor ortada diyerek onlar da geri dönüyorlar ama ikinci defa giden ekip maalesef Rıza Tevfik hariç o imza atmıyor bir tek. Diğerleri imza atıyorlar. Yani maalesef gerçekten böyle bir şeyin altına imza atmak bile aslına bakarsanız çok çok büyük bir ayıp yani. Ama Allah'tan hani Anadolu'da başlatılmış olan, İstanbul hükümetine karşı başlatılmış olan ulusal hareket bu sayede güçlenmiş oluyor. Çünkü hani sizi öldürmeyen şey güçlendirir. Gerçekten öyle. Orada bunu görüyoruz. Daha sonrasında mesela biz bir takım raporlar da yazılıyor.
Evet.
Amiral Bristol'un raporu mesela Yunanlıların ciddi bir mezalim yaptığıyla ilgili. Ve hani bu şunu gösteriyor, hem Anadolu'da hem Avrupa'da çok ciddi bir karışıklığın olduğu, bu barış anlaşmalarının da aslında çok da amaca hizmet etmediği ama Avrupa'nın siyasi yapısını değiştirdiği de bir gerçek. Yani önemli bir süreç oldu.
Değişen o siyasi yapıyı da yine tarihlerimiz geldiği sürece dinleyicilerimizle İnşallah. Paylaşmak dileğiyle. İnşallah. Bugün için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Sayın Gülün Karabağ, haftaya yine birlikteyiz köşemizde. Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, Yardımcı Doçent Doktor Sayın Gülün Karabağ'dı. Dünden kalanların konuğu, sürekli konuğu. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine.
Bir teşekkür
de siz sevgili dinleyicilerimize, bu haftayı da bizlerle birlikte tamamladığınız için. Program yapımcılarınız Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya, kumanda masasında Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Pazartesi günü Türkiye'de saatler 15'i gösterdiğinde haberlerin ardından yine başkentten merhaba demek üzere. Hoşçakalın. İyi hafta sonları. Hayatın sesleri.